Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Mer 1402, Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1445 ve Miladi 28 Eylül 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile Vahdet Haftası üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Vahdet Haftası özel programı, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi şehitlerin mesajının dinlenmesi gerektiğini söyledi. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkanları bir araya geldi. İran ve Pakistan heyetleri Viyana'da görüştü. İran Merkez Bankası Başkanı Katar Başbakanı ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynağı Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasının Erivan'a bağlı olduğunu belirtti. Ve Lavrov ve Bayramov Karabağ'ı ele aldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Kutsal Savunma Haftası ve Şehitler ile Gazileri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ayetullah Hamine'ye mesajında şehitlerin mesajlarını doğru şekilde dinleyip bunlardan yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Şehitlerin yol göstereceği yıldızlar olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi bu kutsal günlerin iyice değerlendirilmesine vurgu yaptı. Şehitlerin kendileri ve gelecek nesiller için zevali olmayan örnekler, tavır ve davranışlarının ders ve hikmet olduğunu beyan eden Ayetullah Hamine'yi, şehitlere mesajlarını doğru şekilde dinleyip bunlardan dünya ve ahiret için yararlanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Parlamenter Asamblesi'ne katılmak üzere Pretoria kentine giden İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkitaşı Sakr Gobash ile bir araya geldi. Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede başta Fars Körfezi ve İslam ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerle ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinin ve başta BRICS olmak üzere uluslararası forumlarda etkili olmanın önemli olduğunu söyledi. İran'ın bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması amacıyla başta komşuları olmak üzere bölge ülkeleriyle ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal, güvenlik ve savunma alanlarında ikili ve kapsamlı ilişkileri güçlendirme yönünde güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirten Galibaf, kapsamlı işbirliğinin gölgesinde ülkelerin ve bölgenin gelişmesini artırmaya hazırız dedi. BRICS Parlamento Forumu'na resmi üyelikten sonra İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünün önemine değinen Galibaf, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda ikili ilişkilerin yanı sıra BRICS içi ilişkilerin de sürdürülmesi önemlidir. Bugün özellikle Batı Asya bölgesi ve İslam ülkelerinde mevcut fırsatlardan yararlanma konusunda birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var ifadesini kullandı. BRICS grubuna üyeliğin İran'a ve bölgeye büyük fırsatlar sağladığını vurgulayan Galibaf, BRICS üyesi ülkeler olarak Rusya, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerle bilgi teknolojisi, bilgiye dayalı, ulaşım enerjisi, serbest ticaretin geliştirilmesi gibi çeşitli konularda işbirliği fırsatını kullanabiliriz ifadelerinde bulundu.
General Cafer Abadi, İran'ın artık komşu ülkelerin küçük uydularını fırlatma yeteneğine sahip olduklarını belirtti. Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Uzay Komutanı General Ali Cafer Abadi özel bir haber röportaj programında Nur 3 uydusunun fırlatılması hakkında konuşarak Nur 3 uydusunun kodunun 57962 kodu ile kayıtlı olduğunu ve insanların bu uyduyu internet üzerinden takip edebildiğini söyledi. Uydu fırlatıldıktan 1,5 saat sonra stabil hale geldi ve bu sefer çok daha yüksek bir hızla operasyonleşmeye doğru ilerliyor diyen General Cafer Abadi, Nur 3 uydusu Nur 2'den 2,5 kat daha büyüktür. Bu uyduda ilk kez yörüngesini değiştirmesine ve irtifa kaybının önlenmesine olanak sağlayan iticiler veya uzay iticileri kullanılıyor açıklamada bulundu. General Cafer Abadi şöyle devam etti. Habercinin bulunduğu uydu bu fırlatmayla uzaya 3 uydu yerleştirdi. Birinci aşama motor, savunma, bakanlığı tarafından üretilen sıvı yakıtlı, ikinci ve üçüncü aşama motorlar, devrim muhafızları tarafından üretilen yakıt ve uzay motorlarıdır. Gelecekte diğer uydu rampalarında kullanılacak. Devrim muhafızları uzay komutanı, Messenger gerekli yeterliliği buldu ve üretim sürecine koyabiliriz. 2-3 fırlatma sonrasında komşu ülkelerin küçük uydularını fırlatmayı hak kazanacağız dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami gittiği Viyana'da Pakistan heyetiyle görüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 67. Genel Konferansına katılmak üzere Viyana'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, aralarında Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı ve bu ülkenin Avusturya Büyükelçisi'nin de bulunduğu Pakistan heyetiyle bir araya geldi. Muhammed İslami bu görüşmede barışçıl nükleer teknolojinin çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan toplantıda İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asr da hazır bulundu.
İran Merkez Bankası Başkanı Mohammed Reza Farzin, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Katar'ın İran'ın döviz kaynaklarının aktarılmasındaki rolünü takdir eden Farzin, parasal, bankacılık ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının İran ve Katar arasındaki ticari ilişkilerin maksimum ve kapsamlı gelişmesi için zemin hazırlayacağını belirterek, Tahran ve Doha arasındaki para ve bankacılık ilişkilerinin gelişmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artacaktır dedi. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani de İran ve Katar arasında varılan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasında ekonomik alanda yapılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı, hükümetin gündeminde komşu ülkeler öncelikli olmak üzere 5 grup ülkeyle vizelerin kaldırılması konusu yer alıyor dedi. Seyyid İzzetullah Zarghami, Dünya Turizm Günü münasebetiyle Tahran'daki otellerden birinde 27 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştirilen 188 turizm projesinin açılış töreni sırasında yaptığı açıklamada, son 2 yılda koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olmamıza rağmen bu oran bir önceki yıla nispeten %38 artış gösterdi. Elbette İran'ın turizm büyümesi koronavirüs sonrası ortalama küresel büyümenin 3 katı oldu. Ama bu istatistik ülkemizin turizm kapasitelerine göre düşüktür ve biz gerçek bir turist artışı hedefliyoruz dedi. Kültürel Miras Bakanı faaliyetlerin başında turizme yönelik açıklanan konular sisteminin ilerledikçe daha karmaşık ve çok yönlü hale geleceğini belirterek şöyle konuştu. Bugün yargı erki başkanıyla başkanıyla yaptığımız toplantıda bazı konuları gündeme getirdik. Daha önce Ayetullah Ece'ye bakanlığımızın bazı müdürlerinin kendisine gidip sorunlarını dile getirmesini istedik ama o bize gelip Milli Müze'yi ziyaret edeceğini söyledi. Denetleyici kurumlarla ilgili turizm alanındaki bir dizi sorunu kendisiyle açıkça görüştük. Yargı erki başkanı da çok önemli konulara dikkat çekti.
-75 kilo kategorisinde yarışan İran'ın sanda sporcusu Asya oyunlarındaki İran kafilesinin 3. altın madalyasını aldı. İrna muhabirimin İrna muhabirinden aktardığına göre İran milli vuşu takımının kaptanı sanda sporcusu Yusuf Sabri 2022 Asya oyunlarından Hangzhou'daki final maçında da bu sabah -75 kilo kategorisinde Makao'dan Flang ile karşılaştı. İlk turda Makaolu rakibini 30 saniyede mağlup eden Sabri, Hangzhou'da düzenlenen 2022 Asya oyunlarında İran'ın ikinci Wushu altın madalyasını, İran spor kafilesinin ise üçüncü altın madalyasını almayı başardı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığından bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada sınırların açılması da dahil olmak üzere Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin tamamen Erivan'ın atacağı resmi adımlara bağlı olduğunu ifade etti. Son gelişmelerin ardından bölgede yeni bir durumun oluştuğunun altını çizen kaynak, açıklamasında Ermenistan ile ilişkilerimiz ve görüşmeler doğrultusunda sürecin normalleşmesi, Erivan'ın yapıcı, samimi ve barış odaklı yaklaşımı sonrası mümkün olacaktır. Bölgede yeni bir durumun oluştuğunu, işbirliği fırsatlarının çok fazla olduğunu anlamak gerekiyor. Böyle bir yaklaşımda olmaları halinde sınır meselesi dahil olmak üzere bu süreçte somut ilerlemeler göreceğimizi düşünüyorum ifadesini kullandı.
İstanbul Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada iki kişi hayatını kaybederken biri ağır üç kişi yaralandı. Şirin Evler, mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine polis, soğuk, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptıkları telefon görüşmesinde Karabağ'ı görüştü. Hürriyet'e göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleşildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemi başta olmak üzere Bakü ve Erivan arasındaki normalleşme süreci ve bölgedeki mevcut durum ele alındı. Bakü'nün Karabağ bölgesinde yaşanan Ermeni sakinlerinin yeniden entegrasyonu konusunda diyaloğa kararlılığını vurgulayan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov, ülkesinin Ermeni sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı tedbirler almaya devam edeceğini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerini yaşadıkları yerleri terk etmeme ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu. Ancak bölgeyi terk eden Ermenilerin çekilmesine engel olmayacağını duyurdu. Bakanlık Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Bakü'yü suçlayan açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin etnik temizliğe maruz kaldığına ilişkin Paşinyan'ın sözlerinin Bakü tarafından şiddetle kınandı ve reddedildi bildirildi.
Amerika, Suriye Demokratik Güçleri SDG ile birlikte Arap aşiretlerinin ayaklanmasını bastırırken Suriye'nin doğusunda federal devlet kurup bu modeli bölgede yaymaya çalışıyor. Amerika tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri SDG ile Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'un yerel Arap güçleri arasında geçtiğimiz hafta yoğun çatışmalar yaşandı. Suriye'nin Irak sınırında yer alan ve Fırat Nehri kıyısında bulunan Deir ez-Zor ilinin nüfusunun çoğunluğunu Araplar oluşturuyor ve onlarca Arap aşireti burada yaşıyor. Öte yandan Suriye'nin en önemli petrol sahaları da burada bulunuyor. Deir ez-Zor'un doğu kırsalındaki köy ve kasabalarda sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte SDG bölgede operasyonların sona erdiğini duyurdu.
Yunanistan'da sivil bir helikopterin Erebus adası şehrinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştüğü bildirildi. Yunan devlet televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre AW-109 tipi sivil helikopter Volos sanayi bölgesine gitmek amacıyla Erebus adasındaki Mandudi bölgesinden ayrıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong yaptığı açıklamada Amerika hegemonyasına karşı çıkan ülkelerle bağlarımızı güçlendirmeliyiz sözlerine yer verdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin Amerika ve Batı'nın hegemonik stratejisine karşı çıkan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada Amerika ve Batılı hegemonya stratejisine karşı çıkan devletlerle dayanışmayı daha da geliştirmek gereklidir dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Mossad'ın Türkiye'deki casusluk hedeflerinin yeni boyutları ile ilgili. Türkiye hükümeti son sıralarda Mayıs ayında gözaltına alınan ajanların görevleri hakkında yeni detaylar yayımladı. Türkiye İstihbarat Teşkilatı MİT'in raporuna göre bu dosyanın esas sanığı Türkiye'de yaşayan Arap kökenli bir kişidir. Söz konusu ajan, güvenlik açısından Mossad'ın saldırı için daha fazla elverişli olabilecek imkanları tespit edip, bir sonraki aşamada Mossad'ın suikast timlerinin kendi terör eylemlerini hayata geçirebilmeleri için çalışıyordu. Bu casusluk şebekesinin 2018 yılından beri Mossad için çoğu Filistinli olmak üzere 77 Arap vatandaşı hakkında bilgi topladığı tespit edilmiştir. Siyonist rejim Mossad casusluk ekibinin üyelerinin yakalanması ve şebekenin çökertilmesi sırasında 17 kişi takibi alındı, aralarından 6'nın tutukluluk durumu hala devam ediyor. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı daha önceki raporlarında bu bağlamda yaptığı açıklamada, Mossad tarafından yönetilen ve İran aleyhinde faaliyet yapan bir casusluk şebekesini tespit edip çökerttiğini duyurmuştu. Ondan önce Türk yetkililer, Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri yeniden başlatma çabalarını doruk noktaya çıkarttıkları sırada da korsan rejim İsrail'e ait bir casusluk ağı hükümete bağlı ve Erdoğan'ın yaşadığı yerleri tespit etmeye çalışırken MİT tarafından tespit edilerek imha edildiğini duyurmuştu. Buna rağmen Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in yeni raporunda işgal rejimi İsrail'in politikalarına karşı çıkan Filistin ve Lübnan uyruklu 77 kişi aleyhinde bilgi toplayan Mossad'ın casusluk ağının bu ülkede 56 aktif üyesi olduğu, MİT'in Mayıs ayında bunlardan 17'sinin gözaltına almayı başardığı ifade edildi. Bu bağlamda Türkiye'nin eski başbakanlarından ve Refah Partisi lideri merhum Necmettin Erbakan 1992 yılında şöyle demişti. Amerika ve İsrail rejimi Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgelerinde tümüyle kendi emirlerinde olan bir özerk bölge kurmaya çalışıyorlar. Onlar ardından bu yapıyı Türkiye'nin güneydoğusuna kadar yaymaya çalışacaklardır.
Türkiye güvenlik yetkileri zaman zaman Siyonist İsrail rejiminin bölge ve dünya ülkelerinden birine karşı faaliyet yürüten Siyonist İsrail casuslarını yakaladı, haberine duyurmakla bazı siyasi, askeri ve ekonomik hedefler takip ettiği anlaşılıyor. Örneğin MİT geçen Mayıs ayında Mossad tarafından yönlendirilen ve İran'a karşı faaliyet yürüten bir casusluk ağını daha çökerttiğini duyurmuştu. Hiç şüphesiz Siyonist İsrail rejiminin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri hem bu ülke ve hem de faaliyet yaptığı diğer ülkelere karşı girişimler sayılıyor. Ancak korsan işgal rejimi birinci derecede Türkiye'yi parçalama hedefini bu faaliyetler sayesinde izlemekte. Ancak AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi döneminde işgal rejiminin bu hedefine ulaşabileceği hiç düşünülmüyor. Türkiye'de iktidar değişirse Siyonist rejim topladığı bilgiler ve casusluk faaliyetlerine bu ülkeye karşı planlarını hayata geçirmek için kullanabileceğini ifade etmek gerek. Türkiye'nin eski başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan 1992 yılında Amerika ve korsan rejim İsrail'in Irak'ın kuzeyinde kendilerine tamamen bağlı olan özerk bir Kürt bölgesi kurmak vardığından bu yapılanmayı Türkiye'nin güneydoğu sınırlarına doğru genişletmeyi çalışına dair uyarıda bulunmuştu. Amerika'nın eski başkanı Bill Clinton'un ikinci dönem başkanlığında Dışişleri Bakanı görevini üstlenen Madeleine Albright açık şekilde Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir ifadesini kullanarak Amerika'nın şu an planlarını ortaya koymuştu. Bu tür açıklamalar ve bebek katili İsrail rejiminin Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki casusluk faaliyetleri normal bir konu sayılamaz. Çünkü Amerika liderliğindeki batılı devletler Türkiye'yi parçalamak için çeşitli yolları denemekte ve ellerinden geleni yapmaktalar. Sonuç itibariyle Türkiye'deki mevcut şartlar dikkate alınırsa şöyle ifade etmek gerekiyor ki, Türk siyasetçileri Müslüman milletlere karşı taraflarla ilişkilerini geliştirdikçe orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli çıkarlarını zan altında bırakacaklar. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim İsrail ve Amerika ile dostluk politikalarından pek çıkar elde etmezken üstelik zararlı da çıkacaklardır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Sana yönetiminin Yemen'e herhangi bir vesayete karşı çıkması konusuyla ilgili. Yemen Siyasi Yüksek Konsey Başkanı Mehdi Meşat, Yemenli şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen'in herhangi bir tarafın mandası altına girmeyi kabul etmeyeceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşı üzerinden yaklaşık 9 sene geçiyor. Bu savaştan esas amacı Yemen'de iktidar yapısının Riyad'ın isteği ve menfaatleri doğrultusunda kurulmasıydı. Buna karşı Ensarullah Hareketi ve müttefikleri direniş stratejisiyle Yemen'in bağımsız bir ülke olarak herhangi bir ülkenin istilası, sömürgesi ve sultası altına girmeyecek bağımsız bir ülke olduğu mesajını dünyaya duyurdular. Savaş sırasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve de Amerika, Yemen'in güney topraklarının bir kısmını müstafi ve firari eski Cumhurbaşkanı Abdurrabi Mansur Hadi hükümetine bağlılığı ve zafiyeti yüzünden işgal ettiler. Buna rağmen Yemen'in kuzeyindeki topraklarında Ensarullah ve müttefiklerin kontrolü altında olan hiçbir bölge yabancıların işgali altına girmedi. Ensarullah Hareketi Suudi Arabistan ile görüşmelerinde yabancı güçlerin Yemen'in güneyinden çekilmesi ve işgale son vermesini istedi. Anlaşılan geçen 6 ayda görüşmelerin sonucu vermeme nedenlerinden biri de şu husustur. Özellikle Amerika ve yabancı bir güç olarak Yemen'in güneyinde bulunmakta. Yemen Siyasi Yüksek Konsey Başkanı Mehdi Meşat daha önce de yaptığı açıklamada Amerika'nın sömürgeci planları yüzünden barışa engel olmak için her yola başvurduğunu, işgal altındaki vilayetlerde yapılan tüm girişimlerin Amerika'nın komploları doğrultusunda ve bu varlığına meşruluk kazandırmak için olduğunu ifade etmişti.
Amerika, Yemen'in güneyindeki kiralık konsolları üzerinden bu ülkedeki sömürgeci hedeflerini takip etmekte. Bu bağlamda Amerikalılar, Yemenli askerlere eğitim kılıfı altında kendi komplolarını hayata geçirmekte. Amerika'nın Marines güçleri de Yemen birliklerini batı kıyıda eğitmekte. Ensarullah ve Yemenli diğer gruplar ve aktörler arasında göze çarpan önemli farklar var. Ancak Ensarullah'ın Yemen'in bağımsızlığına ve kuzey ve güneyi dahil olmak üzere ülkenin her noktasına dış müdahaleye karşı çıkması bu hareketi diğer gruplardan ayıran başlıca özelliktir. Bundan önce de San'a'daki Savunma Bakanı Muhammed el-Atefi, Batı kıyıdaki güçleri arasında inceleme ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Yemen'e vesayet döneminin sona erdiğini söylemişti. Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Bahiti, Yemen'in Suudi Arabistan veya başka herhangi bir ülkenin kontrol ve vesayeti altında olmasına izin vermeyeceklerini, vesayet döneminin sona erdiğini belirtmişti. Sonuç olarak da burada önem arz eden konu ise, Yemen halkının San'a hükümetini destekleyip ülkelerinin bağımsızlığına vurgu yapmalarıdır. Bu desteğin belirtilerinden biri ise 9 senedeki savaşta doğrudan ve dolaylı olarak 100 bin şehidin verilmesidir. Bunca şehidin verilmesi ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasından başka hedefi bulunmuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında Vahdet Haftası'na özel sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dün din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerini Vahdet Haftası'nın başlaması ve Peygamber Efendimizin Kutlu Veladet Yıldönümü münasebeti etrafında dinlediniz. Bugün sohbetimize de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, şimdi günümüz şartlara baktığımızda biz bu vahdete, özellikle Müslümanların bu vahdetin ve birlikteliğin sağlanmasına ne kadar ihtiyaçlar var efendim? Yani son olaylarda bir tek Müslümanlığa değil, bizim kutsal inancımıza ve aslında İslam'ın o değerlerine hakaret meselesi Batı toplumunda yaygınlaşarak devam ediyor gündemde, bildiğiniz gibi. Bu ortak sesin gündeme gelmesini siz ne kadar zaruri ve önemli buluyorsunuz efendim?
Bak, şimdi bazı şeyler vardır ki önemlidir. Yani muhakkak gerek o mesela o şeyin mesela ehli gerek onu çok dikkat etsinler ve onu saklasınlar. Ama bazı zamanlarda o şey daha çok önemli olur. Mesela bu vahdet ve birlik ve beraberlik Müslümanların arasında her zaman önemlidir. Her zaman. Hiçbir zaman yoktur ki mesela diyelim, evet, eğer vahdet olmasa zararı yoktur. Yok. Asla öyle değil. Her zaman bu vahdet lazımdır, zaruridir. Ama bazı zamanlar daha çok. Mesela şimdi bu zamanımızda biz bakıyoruz ki bütün küfür başları ve küfür mesela reisleri ve istikbar mesela müstakbir devletler ve onların yolunda hareket eden insanlar, biz bakıyoruz ki her taraftan İslam'ın aleyhine saldırı yapıyorlar. Her taraftan İslam'ın aleyhine konuşuyorlar. Her taraftan mesela ne kadar ellerinden geliyor İslam'ın aleyhinde o yaptıklarını yapıyorlar. Şimdi aynı öyle olmuş. Biz bakıyoruz mesela Avrupa ülkelerinde, Amerika ve mesela Siyonist bütün fesatlar Siyonistlerin elindedir. Siyonistler öyle şey ediyorlar ki mesela İslam'ı böyle bir alçak etsinler mesela. Farz edelim, gelirler mesela Kur'an'ı haşa neuzubillah yakıyorlar. Kur'an'a ihanet ediyorlar. Tevhin ediyorlar. Bu gösterir ki yani vahdetle birlikte beraberlik bu zamanda daha çok önemli. Daha zaruridir. Eğer Müslümanlar bir olsalar, yani bu müstekbirler böyle cüret edecekler mi? Mesela böyle bir ihanet etsinler mesela İslam'a, Kur'an'a mesela. Aya yapabilirler mi? Hakikaten yapamazlar. Ama maalesef biz bakıyoruz ki bazı Müslümanlar vardır ki aslan vahdetin fikrinde değiller. Bilhassa mesela bu zamanda ki çok çok zaruridir ve çok çok lazım. Her zamandan daha çok bu lazımdır. Aslında biz bakıyoruz bazı Müslümanlar öyle, evet, o vahdet fikrinde değiller. Düşünmüyorlar. O zaman ne olur? Tefrika olur. Tefrika olduğu zaman tabii düşman da zaten bunu istiyor. Düşmanınız şeytandır. İster şeytanı cinni, ister şeytanı insi. Ve bu şeytanların 77 tane şeytanlıkları vardır. Bu bütün bu şeytanlıkla gelirler mesela İslam'ın aleyhine bir şeyler yapıyorlar. Yani bütün Müslümanların kalplerini cerihedar ediyorlar. Kalben yani yalan yani şey ediyorlar, rahatsız ediyorlar. Öyleyse bu zaman çok çok önemlidir. Bu zamanda vahdet meselesi bütün zamanlardan daha önemli. Müslümanlar hepsi bunu bilsinler. Eğer bazılar mesela bunu ehemmiyet vermeseler, belli olur ki maalesef o hakiki Müslüman değil. Çünkü hakiki Müslüman olsa muhakkak bunu yani hafif bir şekilde tutmaz. Muhakkak çok önem verecek. Öyleyse bu zamanda bilhassa icap ediyor ki bütün Müslümanlar bilsinler ki düşmanlar her vesileyle İslam'a saldırıyorlar. İslam da bütün Müslümanların dinidir. Kur'an bütün Müslümanların Kur'an'ı ve kitabıdır. Peygamber bütün Müslümanların peygamberidir. Vakti ki düşman geliyor bütün bu mukaddesatlara saldırırlar. Bu mukaddesatlara ihanet ediyorlar. Yani Müslümanlar böyle otursunlar ve böyle baksınlar. Haşa na'uzu billah, o zaman eğer öyle olsa Müslümanlar hakiki Müslüman değiller. Ama biz bakıyoruz tabi milletler hepsi Müslüman. Hani bakıyoruz maalesef çok devletler İslam'ın mesela ülkelerinde bakıyoruz ki maalesef hiç öyle bir dikkatleri yoktur ve bunu aslan belli istiyorlar mesela genelken ne olacak mesela Kur'an'ı yaktılar. Ne olacak mesela İslam'ı saldırdılar. Ne olacak mesela İslam'ın aleyhine bir şey yaptı. Nasıl ne olacak? Bütün kötülükler mesela gelirler İslam'ın karşısında yapıyorlar. Müslümanlar muhakkak gerek tepki göstersinler. O tepki göstermek de ilk önce gerek bu vahdeti aralarına saklasınlar. Ondan sonra birlik ve beraberlikle bütün birlikte hepsi tepki göstersinler ve zalimlerin karşısında, müstakbirlerin karşısında dursunlar. O zamandır ki daha müstakbirler ve zalimler daha cüret etmeyecekler inşallah.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Salih hocamızla Vahdet Haftası'na özel sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü sizlere sunduk. Yarın akşamki yayında sohbetimizin üçüncü ve son bölümünü sizlere sunacağız. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın Batı'nın İran'da kutuplaşma komploları doğrultusunda cinsiyet, kadın ve tesettür konusunu öne sürdüğünü, Hicri Şems'i 1402 yılında ekonomi gelişmenin 7.9 oranında gerçekleştiğini, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin İran'da nükleer enerjiden üretilen elektriğini 20 bin megawatta ulaştırmaya çalıştıklarını belirtmesi dikkat çekerken, Ahbari Sanat, Sanayi Haberleri gazetesinde ortak projeler için İran ve Mısır arasında komitenin kurulmasına dair haberde şunları okuyoruz.
Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısı için Kahire'de bulunan İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handouzi, Mısır Maliye Bakanı Muhammed Ma'it ile görüştü. Görüşmede İran-Mısır ilişkileri ve özellikle ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Yapılan görüşmede Handouzi, reisi hükümetinin komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, iki büyük ülke Mısır ve İran'ın olağanüstü bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İran'ın Asya Altyapı Yatırım Bankası çerçevesinde Mısır'la işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Handouzi, Ekonomik Kalkınma Bankası, Ortak Mısır-İran Bankası, Ortak tekstil şirketi ve ortak gemi taşımacılığı firması ile ilaç ve sağlık malzemeleri gibi alanlarda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Mısır Maliye Bakanı da ülkesinin İran'ın önerilerini uygulamaya hazır olduğunu vurgulayarak, Mısır olarak İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmenin önemli olduğuna inanıyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın zamanda normalleşmesini umuyoruz diye konuştu. Ekonomi Bakanı Handuzi Mısır'da mevkitaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Asya Altyapı Yatırım Bankası, altyapı projelerini destekleyerek Asya ülkelerindeki yaşam ve ekonomik koşulları iyileştirmeyi amaçlayan çok taraflı bir kalkınma bankasıdır. Pekin merkezli banka, Ocak 2016'da faaliyete başladı ve şu anda dünyanın dört bir yanında 103 üyesi vardır.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesinde ülkede 3 yıllık kuraklık döneminin sona erdiği, 13. hükümette ekonomik istikrar politikasının uygulanarak enflasyonun düşürülmesi ve Amerika'nın nükleer müzakerelerle ilgili yeni signaller göndermesiyle ilgili haberler dikkat çekerken, İtilat gazetesinde İran'ın Kuzey-Güney koridorunun Süveyş kanalına göre maliyetinin de daha az olduğuna dair dikkat çeken haberde de şu satırlar yer alıyor.
İran taşıma altyapılarını geliştirme ve inşa etme şirketleri, Demiryolu Gelişimi ve Yapımı Daire Başkanı Abbas Hatibi şunları söyledi. Ekonomik Kalkınma Örgütü'nün çalışmaları Kuzey-Güney Koridoru'nun bu koridordaki ülkeler için geçiş süresi ve maliyetinin Süveyş kanalına göre yaklaşık %30 daha az olduğunu gösteriyor. Abbas Hatibi şunları söyledi. Raşt Astara Demiryolu'nun inşası ekonomik hedef ve çıkarların yanı sıra uluslararası ilişkiler, ülkeler arasındaki işbirliği işlemlerinin ve dayanışmanın kolaylaştırılması, ulusal güvenliğin teşvik edilmesi ve yerel diğer zincirlerin sinerjileştirilmesi ve sınır bölgelerinin geliştirilmesi açısından ulusal stratejik çıkarlara da uygundur. Bu projenin batı kolunun sağlayacağı faydalar nedeniyle Raşt Astara Demiryolu'nun yapımını çok önemli olarak değerlendiren Hatibi şöyle konuştu. Kuzey-Güney Demiryolu Koridoru'nun doğu ve orta kollarında demiryolu hatları bulunmasına rağmen batı kolundaki Raşt Astara Demiryolu, Kafkasya bölgesi ülkeleriyle iletişim zorunluluğu nedeniyle Fars Körfezi'nden Gürcistan'a ve Karadeniz'e bağlanan Güney-Batı Koridoru'nun paylaşmaktadır. Rusya'nın batı bölgelerindeki ulaşım talebinin yüksek olması ve Avrupa'ya olan mesafenin kısa olması çok önemli. Hatibi şöyle devam etti. Aracı ülkelerdeki güzergahın daha kısa olması ve iki ülke arasında Türkmenistan ve Kazakistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kadar olan ara ülkeler sayısının azaltılması da Raşt Astara Demiryolu'nun batı kolunun faydalarından bir diğeridir.
Khorasan gazetesi Karabağ Ermenilerinin göçe zorlanmaları, Siyonistlerin büyük güvenlik boşlukları, İran'ın dünyada beyin felci ilacının üretiminde dünyada ikinci sırada yer alması ve tüm general Muhammed Bagir'in düşmanı uyarması haberlerini ilk sayfadan duyururken Cami Cam gazetesi Filistin'in şehitliği ilgili haberinde şunları okuyoruz.
Birkaç gün önce Gazze'ye destek gösterilerine katıldığı sırada ağır yaralanan Mecdi İhab Gabayin isimli genç almış olduğu yaraların tesiriyle 24 Eylül Pazar günü hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı 18 yaşındaki Gabayin'in 13 Eylül tarihinde Gazze'nin doğusunda gerçekleştirilen Aksa'ya destek gösterilerinde almış olduğu yaraların tesiriyle şehit olduğunu duyurdu. 13 Eylül tarihinde Gazze'nin doğusunda devrimci gençlerin düzenlediği Mescid-i Aksa'ya ve işgal zindanlarındaki esirlere destek gösterisi esnasında arazide meydana gelen patlama esnasında 5 kişi şehit olmuş, bazıları ağır olmak üzere 10 kişi de yaralanmıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraku.
Vahdet Haftası Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası özel programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde Allah Resulü'nün ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından bahsetmek istiyoruz.
İslam peygamberinin kutlu veladet yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde vahdet ve dayanışma ruhu her Müslümanı derinden etkiliyor. Vahdet haftası günleri adeta Allah Resulü'nün İslam ümmetine tefrikaları bir kenara bırakma ve vahdet ekseninde gönül birlikteliğini geliştirmeleri yönünde bir çağrıdır. Ehli sünnetin rivayetine göre 12 Rebiülevvel ve Şii Müslümanlarının rivayetine göre 17 Rebiyül Evvel günleri arasında yer alan bu muhteşem günler, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni tarafından Müslümanların arasında birlik ve birlikteliği pekiştirmek üzere Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizzat tüm insanlığın vahdet simgesi ve beşeriyete sunulan bir rahmettir. Biz de bu güzel haftayı kutluyor ve o hazrete ve pak hanedanına selam ve salavat getirerek mübarek yaşamı ve kişiliğinden derlediğimiz programımızı sizlere aktarıyoruz.
Nurlara gerg oldu cahan, rahmet ile doldu cahan. Nurlara gerg oldu cahan, rahmet ile doldu cahan. Günistan'a döndü cahan, bu gazidi hirana geldi. Sidira geldi ya, Muhammed Mustafa geldi. Son doyuldu cehalete, beşer geldi hidayete. Son doyuldu cehalete, beşer geldi hidayete. Muhammed Mustafa geldi.
Kuşkusuz kalemler ve her türlü hayal Allah Resulü'nün kişiliğinin azametini ve ihtişamını beyan etmekten acizdir. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberini tüm alemlilere sunulan en geniş rahmet ve ahlakın en yüksek derecesi olarak tanıtıyor. Allah Teala, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamı için belirlediği yolda o Hazreti ta çocukluk çağından itibaren hidayet ve nübüvvet görevi üstlenebilecek şekilde yetiştirdi. Allah Resulü ta çocukluk çağından itibaren zorluklar ve acılarla tanıştı. Sevgili babası Abdullah bir rivayete göre o Hazret doğmadan önce ve bir başka rivayete göre doğduktan birkaç ay sonra vefat etti ve böylece babasını görmekten mahrum kaldı.
O dönemde Arabistan'da yaşayan şerefli ve asil ailelerin çocuklarını pak ve necip kadınlara emanet ettikleri geleneğe göre bu çocuk da Halime adında asil bir kadına emanet edildi. Halime, Muhammed'i aşiretine götürdü ve yaklaşık 6 yıl boyunca bu değerli gevhere baktı. Onu emzirdi, terbiye etti. Böylece Allah Resulü çocukluk çağını çölde geçirdi. Halime bazen bu çocuğu annesiyle buluşmak üzere onun yanına götürüyordu. 6 yıl sonra fiziksel açıdan güçlü, güzel, çevik ve ruhsal açıdan sabırlı, iyi ahlaklı, iyi davranışlı ve açık bakışlı bir çocuk olan Muhammed annesine ve ailesine geri döndü.
Muhammed'in annesi onu, babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek üzere Yesrib'e götürdü. Ziyaretten dönüş sırasında annesi de Abva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu. Böylece Hazreti Muhammed hem anadan ve hem babadan yetim oldu ve bu kez sevgili dedesi Abdülmuttalib onun bakımını üstlendi. Bu sürecin devamında tüm dünyayı tevhide ve aydınlığa hidayet etmesi kararlaştırılan bu çocuğun güçlü ruhu günden güne daha da güçlenerek yüceliyordu.
Tahran Radyosu.
Hazreti Muhammed gençlik çağında da adeta parlayan bir gevher gibiydi. Cahillik ve hurafelerin tozu arasında her türlü kötülükten arınmış vaziyette faziletlerin zirvesine yerleşti. O hazret gençlik çağında Emin lakabı ile lakaplandırıldı. Zira insanlar önemsedikleri her türlü emaneti ona veriyor, verdikleri emanetin sonunda onlara sağ salim geri döneceğini biliyordu. Hatta İslam peygamberi İslam'a davete başladığı ve Kureyş kavminin düşmanlığı tırmandığı sıralarda bile insanlar düşmanlardan sakındıkları bir şeyi birine emanet etmek istediklerinde onu İslam peygamberine emanet ediyordu. Nitekim bu yüzden Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali aleyhisselamı Mekke'de bıraktı. Ve o hazrete halkın emanetlerini sağ salim iade etmelerini emretti. Allah Resulü İslam öncesi Arabistan'ın fesat dolu ortamında ta gençlik çağından itibaren paklığı ve dürüstlüğüyle ün yaptı. Nitekim herkes o hazretin bu özelliklerini biliyor, asla kötülüklere, fesada bulaşmadığına inanıyordu.
Allah Resulü her türlü şartta mazlumları savunuyordu. Eğer bir yerde bir mazlumla karşılaşırsa ona yardım etmeden peşini bırakmıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ta gençlik çağından itibaren ve peygamber olarak seçilmeden önce muhtaç insanlara yardım ediyordu. Rivayetlere göre günlerden bir gün yabancı bir adam Mekke'ye geldi ve malını birine sattı. Ancak Mekke eşrafından olan alıcı yabancı adamın parasını ödemedi. Yabancı adam kime şikayette bulunduysa fayda etmedi ve kimseden yardım görmedi. Bu yüzden yabancı adam Ebu Kabis Dağı'nın üstüne çıkarak şöyle haykırdı. Ey Fer evlatları, bana zulmedilmiştir. O sırada İslam peygamberi ve amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip adamın feryadını duydu ve bir araya gelerek onun hakkını savunmaya karar verdi. Allah Resulü ve amcası Mekkeli alıcının yanına gitti ve yabancı adamın parasını ödemesini istedi. O da korktu ve parayı ödemek zorunda kaldı. Hazreti Muhammed ve amcası o günden sonra zulme uğrayanlara yardım etmek üzere sözleşti. Nitekim o hazret peygamber olarak seçildikten sonra da ben hala o sözleşmeye bağlıyım diyordu.
Mekkeli kafirler ve müşrikler Allah Resulü'nü sürekli taciz ediyordu. Nitekim o hazret birçok kez zalim düşmanları tarafından taşa tutuldu, hakaretlere uğradı. Hatta bazen kafirlerin ve müşriklerin eziyeti çok artınca Mekke'den ayrılıyor ve çevredeki dağlara sığınıyordu. Bu tür durumlarda sevgili eşi Hazreti Hatice peşinden gidiyor, onu buluyor ve yaralarına merhem sürüyordu. O sırada Allah Resulü şöyle buyuruyordu. Ey Yüce Rabbim! Kavmimi bana ihanet ettikleri ve taşladığı için bağışla. Zira onlar senin ve benim makamımdan habersizler. Böylece o hazret düşmanlarını bile affediyor ve Allah'tan onları affetmesini niyaz ediyordu.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok kez peygamberinin sabır ve direnişini takdir etmiştir. Rivayetlere göre de hiçbir ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar eziyet edilmedi ve onun kadar bu eziyetlere katlanmadı. Hatta bazen Müslümanlar gaflet veya cehaletleri yüzünden İslam peygamberine hakaret içeren sözler söylüyordu. Ancak o hazret bu hakaretleri tebessümle karşılıyor ve tepki vermiyordu. Eğer biri o hazreti incitecek olursa yüzünde üzgünlüğü belli oluyordu. Fakat yine de şikayetçi olmuyordu. İnsanlara her zaman iyi davranıyor ve halkın arasında her daim güler yüzlü görünüyor ve ashabı ile mizah ediyor. Ancak yalnız kaldığı zaman içindeki gam ve hüzün yüzüne vuruyordu. Allah Resulü hiçbir zaman gam ve kederini halkın önünde aşikar etmiyordu ve tek yar ve yaveri Allah Teala idi.
Allah Resulü ta gençlik çağından itibaren Hira mağarasına gidiyor, Allah'a ibadet ediyordu. O hazreti, ibadeti, namaz mihrabında ayakta durmaktan bacakları şişecek kadar derin ve uzun sürüyordu. Geceleri büyük bir bölümünü ayırarak uyanık geçiriyor, ibadet ve istiğfar ve dua etmekle meşgul oluyor ve Yüce Allah'ın huzurunda istiğfarda bulunuyordu. Ramazan ayının dışında Şaban ve Recep aylarında ve yılın diğer günlerinde de Arabistan'ın sıcak havasına rağmen bir gün ara ile oruç tutuyordu. Sahabe Hazreti şöyle arz ediyordu. Ya Resulallah, sizin zaten günahınız yok. Bunca dua, ibadet ve istiğfar neden? Allah Resulü şöyle karşılık veriyordu. Acaba bana bunca nimeti veren Allah'a şükretmemeli miyim?
İslam peygamberi bisetin ardından ve peygamberlik kisvesine büründükten sonra Müslümanların arasında birlik ve dayanışma sağladı. Sevgi ve rahmet peygamberi ilahi ilmi ve yüce düşüncesiyle ümmet arasında vahdet sağlanmadığı sürece İslam dininin esas hedeflerine ulaşamayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanları topladı ve göçmenlerle Ensar arasında kardeşlik ahdi yaparak Ensardan muhacirlerden birini kardeş olarak seçmesini istedi. Bu fermana göre aslen Medineli olan Ensar yaşamın tüm alanlarında Mekke'den Medine'ye göç edenlere yardım etmekle yükümlendi. Bu dini kardeşlik geleneği Ensardan herkes muhacirlerden bir kardeş bulabilmek için adeta birbiriyle yarışacak derecede güzel uygulandı ve böylece o güne kadar beşeriyet tarihinde örneği görülmemiş İslami kardeşlik gerçekleşti.
Bugün yine dünya Müslümanları ortaklıkları olan Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi ve Kabe'yi eksen olarak belirleyerek birbirinin yanında aynı saflarda yer almaları ve yeniden İslami kardeşlik ve vahdeti ihya etmeleri umuluyor. Bugün İslam ümmeti her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duymaktadır.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla hazırlamış olduğumuz programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. أنا محتاج بذي حياتي بلساني ببياني أنا محتاج بك صلواتي أحسان الدعاء فيك الصفاء فيك الشفاء شبه صومي وصلاتي اللهم صل على محمد وبارك على
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Amerika Başkanı'nın azil süreci soruşturması ve iç savaş olasılığı.
Amerika'da yoksul sayısının artması.
Amerika'da uyuşturucu krizi
ve Amerikalı senatörlerin yolsuzlukla suçlanması.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika Başkanı Joe Biden hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin azil soruşturması çağrısı ülkenin gündemine otururken Amerika'da başkanın azledilmesi uzun bir süreç gerektiriyor. Amerika'da fırtınalı geçen Donald Trump'ın başkanlığı süresince iki kez azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalmasının ardından bu kez Biden hakkındaki azil soruşturması gündemde. Trump hakkındaki azil soruşturmasının siyasi olduğunu savunan Cumhuriyetçiler daha önce sıklıkla kongrede çoğunluğu kazanmaları durumunda Biden hakkında azil soruşturması başlatacaklarını dile getirmişti.
Cumhuriyetçilerin 8 Kasım 2027'de düzenlenen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasının ardından Biden hakkında azil soruşturması açılması yönünde yoğun baskı oluştu. Son olarak 12 Eylül'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında ciddi ve güvenilir iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının son dönemde Biden hakkındaki iddialar üzerinde çalışan Adalet Gözetim ile Mali Mevzuat Komitesi'nin ortaklaşa yürüteceğini belirtti.
Cumhuriyetçi McCarthy kolay olmadığı bu kararın partisiyle ilgisi olmadığını ifade ederek Temsilciler Meclisi Komitesi'ne Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum diye konuştu. McCarthy, Biden'in başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını, bu vesileyle oğlu Hunter Biden'in babasının nüfuzunu iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti. Biden'in başkanlık döneminde de ailesine özel muamele edildiğini savunan McCarthy, Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor dedi. McCarthy, Biden hakkında görevi kötüye kullanma, adaletin işleyişini engelleme ve yolsuzluk iddiaları bulunduğunu vurguladı.
Amerika'daki azil sürecinin nasıl işlediğini ve daha önce azil süreciyle karşılaşan Amerikan başkanlarına ilişkin bilgileri derledi. Amerika Anayasası Başkanı'nın yargılanması ve suçlu bulunması durumunda görevden alınmasına izin veriyor. Ancak bugüne dek ülke tarihinde hiçbir başkan bu şekilde görevinden alınmadı. Anayasaya göre vatana ihanet, rüşvet ve diğer büyük suç ile kusurlu davranışları sergileyen başkan yargılanabiliyor. Bu süreç için ilk adımda en az bir temsilciler meclisi üyesi Adalet Komitesi'ne başvuru yapıyor. Başvuru komitede kabul edilirse komisyonda hazırlanan taslak temsilciler meclisinde oylamaya sunuluyor.
Dava taslağının temsilciler meclisi üyelerinin çoğunluğun oyunu alması gerekiyor. Burada sağ çoğunluğun kabul oyu vermesi durumunda süreç senatoya geçiyor. Dosya senatoya gittiğinde de senato üyeleri jüri görevini, yüksek mahkeme başkanı yargı sürecinin başkanlığını, temsilciler meclisindeki bir grup milletvekili de savcılık görevini yerine getiriyor. Yargılanan başkanın ise savunma avukatı bulunuyor. Yargılama sürecinin sonucunda senatoda oylama yapılıyor. Bu oylamada 100 sandalyeli senatonun 3'te 2'si yani en az 67 üyesinin yargılanan Amerika başkanını suçlu bulması durumunda başkan görevinden azlediliyor. Azille birlikte başkanın yerine başkan yardımcısı görevi devralıyor.
Şu anda Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 222 cumhuriyetçi, 212 demokrat vekil bulunuyor. Bu duruma bakılırsa Biden'in azil soruşturması dosyasının Temsilciler Meclisi'nden geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak senatoda 49 cumhuriyetçi, 48 demokrat ve 3 bağımsız senatör bulunuyor. Bağımsız senatörlerin de demokratlar ile birlikte hareket ettiği göz önüne alındığında senatodaki çoğunluğu elinde tutan demokratlar avantajlı görünüyor. Amerika tarihinde görevinden uzaklaştırılarak yargılanması gündeme gelen ilk devlet başkanı 1865-1869 tarihlerinde Andrew Johnson oldu.
Demokrat Partili Johnson, Amerika İç Savaşı'nın ardından Cumhuriyetçi Savaş Bakanı Edwin Shanton'u görevden aldı. Temsilciler Meclisi ise Johnson'un bu davranışını federal yasaların ihlali olarak niteledi ve olayı senatoya taşıdı. Johnson'un görevinden uzaklaştırılması için o dönem 36 senatörün devlet başkanının suçlu olduğuna dair oy vermesi gerekiyordu. Ancak bu sayı 35'te kaldı ve Johnson görevine devam etti.
1998'de Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkileri ortaya çıkan Amerikan Başkanı Bill Clinton, başkanlık yeminine rağmen yalan söyledi ve adaleti engellediği suçlaması ile azil sürecine maruz kaldı. O dönem cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisi Clinton için azil sürecini başlattı. Ancak senatoda azil için gereken 3-2 çoğunluk sağlanamadığı için Clinton görevine devam etti. Ülke tarihindeki bir başka azil olayı ise 1970'lerde gündeme gelmişti. Watergate skandalının ortaya çıkmasıyla dönemin Cumhuriyetçi Başkanı Richard Nixon hakkında demokratları sabote etti, yargıyı yanılttı, delil kararttı iddiaları ile yargı süreci başladı. Nixon azledilmesi ihtimali artınca yargı süreci devam ederken istifa etti.
Görevindeki 4 yılı fırtınalı geçen Trump da ülke tarihinde azille karşı karşıya kalan 4. iki kez üst üste azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalan ilk Amerika başkanı oldu. Demokratların Eylül 2019'da kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde siyasi rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalışmakla suçlandı. Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisi'nde Aralık 2019'da 2 azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat 2020'de Senato'da yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklandı.
Trump hakkında ikinci soruşturma Amerika tarihine damga vuran 6 Ocak 2021 Kongre baskınının hemen ardından geldi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nce hazırlanan ve Trump'ın isyana teşvik ile suçlandı. Azil maddesi 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Başkanlık görevine 20 Ocak 2021'de Biden'e bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senato'da yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklandı.
Tahran Radyosu.
...2022 yılında Amerika'da yoksulluk oranı artması ve medyan hane halkı gelirinin azalması ülkedeki ekonomik zorluklar arttığını gösteriyor. Özellikle sağlık sigortası olmayanların yüksek sayısı toplum sağlığı için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Amerika Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2022 yılı verilerine göre ülkedeki yoksulluk oranı yıllık bazda 4,6 puan artarak %12,4'e yükseldi. Bu artış 2010 yılından bu yana kaydedilen ilk yükseliş olarak dikkat çekiyor.
2021 yılına kıyasla 2022 yılında medyan hane halkı geliri %2,3 azalarak 74.580 dolar olarak tahmin edildi. Bu durum yoksulluk oranındaki artışla birlikte ekonomik zorlukların arttığına işaret ediyor. Amerika'da resmi yoksulluk oranı 2022 yılında %11,5 olarak açıklandı. Ancak gelir ve sosyal haklar, vergi iadeleri ve yemek kuponları gibi hükümet programlarını da içeren tamamlayıcı ölçüme göre yoksulluk oranı %12,4 olarak belirlendi. Ülkede yaşayanların %7,9'u yani 25,9 milyon kişi 2022 yılı boyunca hiçbir sağlık sigortasına sahip olmadı. Bu sayı 2021 yılında %8,3 olan orana göre bir azalma gösterse de sağlık sigortası olmayanların sayısı hala yüksek.
Amerika'da ülke genelinde artan uyuşturucu ticareti durdurulamaz bir boyuta ulaştı. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaşması toplumsal yıkımı da beraberinde getirdi. Artan fentanil ve metamfetamin kullanımı ile ülke sokaklarında ortaya çıkan korkunç manzara sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu gözle önüne serdi. Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticaret yapılıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 18 ila 49 yaş arası Amerikalıların bir numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi.
Amerika ülkede son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını ülkenin birçok kentini ele geçirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken 18 ila 49 yaş Amerikalıların bin numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi. Blinken video konferans yoluyla yapılan sentetik uyuşturucu tehditlerini ele almak küresel koalisyonu toplantısında konuştu.
Bölgesel ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 80 ülkeden üst düzey devlet görevlisinin katıldığı toplantıda Blinken sentetik uyuşturucuların Amerika'da 18 ila 49 yaş nüfusu için bir numaralı ölüm sebebi olduğunu vurguladı. Blinken bu gerçek üzerinde durmaya değer. 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katili sentetik uyuşturucular özellikle fentanildir. Geçen yıl yaklaşık 110 bin Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan öldü ve bu ölümlerin 2/3'ü sentetik opioidler içeriyordu, dedi.
Uyuşturucunun bireylere, ailelere ve topluma etkisinin yanı sıra ekonomik zarara neden olduğuna vurgu yapan Blinken, Kongre raporuna göre yalnızca 2020'de Amerika'da uyuşturucunun yaklaşık 1,5 trilyon dolar gibi büyük bir ekonomik bedeli neden olduğunun altını çizdi. Blinken sadece Amerika'da değil, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünya çapında 34 milyondan fazla insanın her yıl metamfetamin veya diğer sentetik uyarıcıları kullandığını işaret ederken her bölgede sentetik uyuşturucu kullanımında endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.
Sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin küresel sistemdeki zayıf halkaları kullanmada son derece usta olduğunu dile getiren Blinken, bir ülke bir geçiş yolunu kapattığında bunlar hızla diğerini geçiyor. Dolayısıyla bu hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği bir sorundur. Bu nedenle bu küresel koalisyonu oluşturuyoruz, diye konuştu. Blinken, koalisyon çerçevesinde uzmanlardan oluşan paneller ve çalışma grupları oluşturulacağını ifade ederek, Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üst düzey haftasında koalisyon tarafları ile yüz yüze bir toplantıya da ev sahipliği yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.
Ülkenin yalnızca yoksul kesimi değil, en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlılıkların geldiği son durum sosyal devletten yoksun sistemin yarattığı tabloyu da ortaya koymuştur. Özellikle metropol yaşamının ağırlıklı olduğu New York, Philadelphia ve Kaliforniya eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı. İstatistiklere göre yalnızca fentanil maddesi nedeniyle her hafta 1500 Amerikalı hayatını kaybediyor. Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bini aşkın kişinin öldüğü ülkede uyuşturucu bağlantılı diğer ölümlerde dahil edildiğinde rakamın 300 bini aştığı tahmin ediliyor.
San Francisco kentinin kamu binalarının önünde dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor. Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticareti yapılıyor. Uyuşturucu kullanım yaşının 14'lere kadar düştüğü Amerika'da zehire ulaşım kolaylığı da kullanım artışının en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.
New Jersey senatörü Bob Menendez hakkındaki rüşvet iddialarından aklanacağına inandığını söyledi. Menendez tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağına değil, aynı zamanda New Jersey'nin kıdemli senatörü olacağına da kesinlikle inanıyorum dedi. Amerika'da Demokrat senatör Menendez basın toplantısında konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Menendez, başardığım her şey için karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım. Ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil aynı zamanda New Jersey'nin kıdemli senatörü olacağıma kesinlikle inanıyorum ifadelerini kullandı.
Bob Menendez Mısır'da insan hakları ihlallerini örtbas ettiği iddialarına yanıt vermeye çalışırken eşi Nadine Arslanian'ın telefonda Mısırlı yetkililerle yaptığı altınlarla ilgili konuşmasına hiç değinmezken evinde bulunan yarım milyon dolara yakın para için ise artık modası geçmiş görünebilir ancak bunlar 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesaplarımdan çekilen paralardı diye konuştu. Hakkındaki suçlamalardan dolayı senatodan istifa etmesi çağrılarına yanıt veren Menendez, eleştiri sahiplerini yargılama konusunda acele etmekle suçladı.
Senatör Chuck Schumer, suçlamanın ardından Senatör Menendez'in sorun çözülene kadar Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdiğini duyurmuştu. New Jersey Senatörü Menendez, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Amerikan Vergi Dairesi'nden müfettişlerce bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Dibes'ten Adalet Bakanlığı'ndan bağlantılarını kullanma karşılığında rüşvet almakla soruşturuluyordu. Menendez'in evinden çıkan külçe altın ve nakit para ile lüks hediye şeklindeki rüşvetleri eşi Arslanian aracılığıyla kabul ettiği belirtiliyordu. Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında sektörde tecrübesi olmamasına karşın Amerika üzerindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli start-up firması ISEG Helal'den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı da kaydediliyordu.
2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken startup firması ISEG'nin dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel bir sözleşme yapması şüphe uyandırmıştı. İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla ISEG'nin sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardımı onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkan olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti. Amerikalı senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere en az 600 bin dolar tutarındaki hediyeleri kabul etmekle suçlanmıştı.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsi.ir adresinden takip edebileceğinizi, Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan bizi dinleyebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن